Ayrım 13. Yetişin Çocuklar, Selçuk Şirin. Sayfa 160. Asıl kaybeden yoksul çocuklar. Çağımızın acı gerçeği şu ki yoksul ve eğitimsiz ailelerden gelen çocuklar ile varlıklı ve eğitimli ailelerden gelen çocuklar arasında akademik başarı bakımından büyük fark var. Bu farkın kaynağı üzerine doktora tezi yazmış biri olarak uzun uzun burada verileri paylaşmama gerek yok. Siz biliyorsunuz zaten. Evinde kitap olan, anne babası üniversite okuduğu için zengin eğitici materyal bulunduran, çocuğunu eğitici süreçlere katan, başka alanlardan kesip eğitime yatırım yapan ailelerin çocukları okulda daha başarılı oluyor. İşte bu farkı ortaya çıkaran iki mekanizma var. Birinci mekanizma, bu kitapta uzun uzun anlattığım okul öncesi dönemde ailelerin ne yaptıkları ya da ne yapmadıkları. İkinci mekanizma ise okul dışı zamanlarda ailelerin ne yaptıkları ne yapmadıkları. Tatilde öğrenme kaybı en çok dar gelirli ailelerin çocuklarını etkiliyor. Okul farkı kapatıyor, yaz tatili açıyor. Sosyal devlet kavramı içinde devlet okullarının temel varlık sebeplerinden biri toplumda farklı kesimlerden gelen çocuklara eşit öğrenme fırsatı vermektir. Toplumsal mobilizasyon dediğimiz bu olgu, yani yurttaşların eğitim aracılığıyla sınıf atlama fırsatı yakalaması, işleyen bir demokraside her yurttaşın arzu ettiği bir idealdir. Her çocuk anne babasının sosyal ve ekonomik koşulundan bağımsız olarak akranlarıyla benzer bir öğrenme fırsatı elde etmelidir. Bu fırsat eşitliği sosyal devletin olmazsa olmazıdır. Ülkemizde köy enstitüleriyle, öğretmen okullarıyla, yatılı okullarla bu amaca yönelik pek çok başarılı adım atılmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bağlamda okullar genel itibariyle bu toplumsal mobilizasyon işlevini ancak bir noktaya kadar gerçekleştirebiliyor. Her senenin başında yoksul ve varlıklı ailelerden gelen çocuklar arasındaki makas okulun açık olduğu dönem boyunca kapanıyor. Yani yoksul ve varlıklı ailelerden gelen çocuklar arasındaki fark Eylül ayından Haziran ayına kadar geçen dönemde bir nebze de olsa azalıyor. Ancak bu makas okulun tatile girdiği yaz aylarında yeniden açılıyor. Bir başka ifadeyle tatilde öğrenme kaybı devreye giriyor. Çünkü varlıklı aileler çocuklarına yaz ayları boyunca yeni öğrenme fırsatları sunarken yoksul aileler bu fırsatı sunmakta güçlük çekiyor. Tatilde öğrenme kaybıyla başa çıkma kılavuzu. Tatilde ödev olmaz ama tatilde öğrenme kaybı olur. Tatilde öğrenme kaybını azaltmak, hatta bu trendi tersine çevirmek mümkün. Eğitimdeki pek çok sorun gibi tatilde öğrenme kaybı da çaresi olan bir dert. Bir kere ilk iş anne babalara düşüyor. Yapmamız gereken ilk şey bu meselenin varlığını kabul etmek, yani dert etmek. İkinci olarak tatil kavramını yeniden tarif etmemiz gerekiyor. Bizdeki gibi uzun tatillerin olduğu bir sistemde tatillerin öğrenmeyi de tatile çıkartmamız gereken bir dönem olmadığını kabul etmeliyiz. Uzun tatil dönemleri kitapların rafa kaldırıldığı, çocukların yazmaktan, çizmekten ve araştırmaktan uzak tutulduğu dönemler değildir, olmamalıdır. Yaz tatili çocukların zorunlu okul müfredatı yerine kendi istek ve tercihleri doğrultusunda öğrenmeyi yeniden keşfedeceği eğlenceli bir dönem olabilir. Şimdi hazırsak somut adımlara geçelim. Tatil setleri. Tatilde öğrenme kaybını önlemenin en yaygın yollarından biri iki sınıf arasında köprü görevi gören tatil setlerini çocuklara ulaştırmak. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için ideal olan bu setler okul müfredatına göre hazırlanmış ve içinde tüm derslere ilişkin eğlenceli egzersiz, proje ve deneylerin olduğu bir nevi alıştırma kitabı işlevi görüyor. Tabii set deyince şu şerhi de düşeyim. Çocukları ezbere iten testlerle dolu alıştırma kitaplarının yarardan çok zararı oluyor. Bu setlerin yanı sıra yaz ayları boyunca çocukların öykü, roman, şiir tarzı edebiyat kitaplarından oluşan bir seçkiyle dağarcıklarını zenginleştirmesi de önemli. Tatil kampları. Tatilde öğrenme kaybını önlemenin bir diğer yaygın yolu da yaz kampları. Bu kamplar çocuklara yaz ayları boyunca hem akademik hem sosyal anlamda zengin bir öğrenme ortamı sunuyor. Burada amaç yaz tatilinde de çocukları okula talim etmek değil, bireyselleştirilmiş müfredatlarla bildiğimiz geleneksel okuldan farklı tasarlanmış öğrenme ortamlarından söz ediyorum. Geleneksel, okuldan farkı olmayan yaz okulu tarzı uygulamaların çocukları öğrenmekten daha da soğutacağı aşikar. Sportif etkinlikler. Düzenli olarak spor etkinliklerine katılan öğrenciler hem zaman yönetimi hem de takım çalışması becerileri kazanıyor. Bu iki becerinin akademik başarıdaki etkisini bildiğimizden yaz tatili boyunca çocuklarımızın bu tarz planlı etkinliklere katılması onların okul başarılarına yapılmış ciddi bir katkı olacaktır. Sanatsal etkinlikler. Yaz tatili akademik yıl içinde çeşitli nedenlerle ihmal edilen bireysel ve sanatsal becerilerin kazanılması için de büyük bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Yaz ayları boyunca çocuklarımızın katılabileceği resim, heykel, müzik ve dans gibi sanatsal etkinlikler hem onların sanatsal becerilerini arttıracak hem de duygusal gelişimlerine olumlu katkıda bulunacaktır. Planlı gezi ve ziyaretler. Yaz ayları aileyle gezi ve ziyaretlerin yapılması bakımından da zengin öğrenme olanakları sunuyor. Tarihi mekanlara yapılan turistik geziler, müze ziyaretleri, köy ve doğa gezileri bu bağlamda çocuklarımızın dünyalarını zenginleştirmek için birer fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu ziyaretlerden önce çocuklarımızın ön araştırma yapmasını teşvik ederek onlara rehberlik görevi verilmesi, onlardaki tarih, doğa ve çevre bilincinin gelişmesine de olanak verecektir. Kaliteli zaman paylaşımı. Yaz ayları her şeyden önce anne babaların çocuklarıyla daha zengin vakit geçirdiği dönemler olduğundan, bu dönemde kaliteli zaman paylaşımı belki de çocuklarımıza yapacağımız en önemli yatırımdır. Kaliteli zamandan kastım tek odağımızın çocuklarımız olduğu zamanlar. Bu zamanlarda çocuklarımızla yaptığımız sohbetler özellikle erken yaşlarda son derece kalıcı etki bırakır. Aynı şekilde yapbozdan sudokuya, strateji oyunlarından kelime oyunlarına, çocuklarımızla yapacağımız her tür etkinlik onların öğrenmesine yapılmış bir katkı olarak da görülebilir. Özetle bir sonraki tatilde çocuğunuz okula paydos dediğinde öğrenmeye de paydos demeyin. Tam tersine tatil dönemlerini çocuğunuzun okulda edinmekte güçlük çektiği kazanımları daha eğlenceli ortamlarda kazanması için size verilen bir fırsat olarak görün. Dördüncü bölüm. Ergenlik dönemi. Ergenlik fırtınalı olmak zorunda değil. Günümüz çocukları lüksü seviyor. Görgüsüzler, otoriteye baş kaldırıyorlar. Yaşlılara saygıları yok. Çalışmak yerine laklak etmeyi seviyorlar. Çocuklar artık ailenin hizmetçisi değil, tiranı. Yaşlılar içeri girince ayağa kalkmıyorlar. Sokrates. Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecini kabaca 12 ila 18 yaş aralığını kapsar. Genel olarak ergenlik dönemine kızlar erkeklerden 1 ya da 2 yıl daha erken girerken ergenliğe giriş yaşı çocuklar arasında geniş bir aralıkta değişiklik gösterebilir. Kimi çocuk 10 yaşında ergenlik belirtisi gösterirken kimi çocuk 14-15 yaşında ergenlik belirtisi gösterir. Ergenlik her bakımdan hızlı gelişimin olduğu bir dönem. Fiziksel açıdan doğum sonrası dönemden sonra en hızlı büyüme bu dönemde görülür. Hem boy, hem kilo, hem de kas yapısında gözle görünür hızlı bir büyüme söz konusudur. Bu fiziksel gelişime eş zamanlı olarak ergenlerin duygusal ve sosyal gelişimi de hızlı bir değişime uğrar. Ergenlik aynı zamanda zihinsel gelişimin de hızlandığı bir dönem. Gençler bu dönemde somut ve an odaklı düşünceden soyut ve uzun vadeli düşünme pratiğine geçer. O nedenle felsefe, politika ve toplumsal sorunlar bu dönemde gençlerin gündemine girer. Hedef koyma ve uzun vadeli plan yapmada bu dönemde ergenlerin düşünce yapısında yer bulmaya başlar. Bütün bu değişimler içinde belki de en önemli olanı ergenlerin benlik duygusunda yaşanır. Nitekim psikososyal gelişim evreleri kuramının yazarı Erik Erikson'a göre ergenlik döneminin temel sorusu kimliktir. Her genç bu dönemde kendisine ben kimim sorusunu sorarak aileden bağımsız bir şekilde kendi sesini bulmaya çalışır. Tam da bu nedenle ergenlik yıllarında çocuklar giderek çevreden daha fazla etkilenir. Daha önceki gelişim evrelerinde aile ve okulların gösterdiği etkiyi ergenlik yıllarında sosyal ve kültürel çevre, özellikle de akran çevresi gösterir. Bütün bu değişikliklerle birlikte gençlerin romantik ilişkileri de bu dönemde başlar. Ergenlik döneminde anne babaların işi önceki dönemlere göre hem daha kolay hem de daha zor. Kolay çünkü artık çocukları sürekli izleme zorunluluğu, onlara kim bakacak derdi yok. Çocuklar bu dönemde kendi başlarına bir yerden bir yere gidebilir, evde anne baba olmadan kalabilirler. İşte zorluk da tam buradan çıkıyor. Anne babalar çocuklarına kendilerini keşfetme, kendi seslerini bulma konusunda alan açmakta zorlanabiliyor. Gençlerin yeni yollara çıkması demek, aileden ayrılması demek. Bu değişime anne babalar her zaman hazır olmayabiliyor. İşte bu noktada ergenler ile anne babalar arasında ciddi çatışmalar da kaçınılmaz hale geliyor. Ergenlik yukarıda sıraladığım değişimlerden dolayı fırtınalı bir dönem. Fakat yaşanan bu değişimin fırtınaya dönüşmesi ya da fırtına oluştuysa bunun yaratacağı hasarın boyutu anne babaya bağlı. Kimi anne baba ergenlik dönemindeki olası çatışmaları en az hasarla aşarken, kimi de bu fırtınalı dönemde çocuğuyla diyalogda zorlanarak tamiri uzun sürecek hasarlara yol açabiliyor. O nedenle bu bölümde daha önceki bölümlerde altını çizdiğim birkaç noktayı farklı bir boyutuyla tekrar ele almak istiyorum. Öncelikle çocuğunuzu iyi tanıyın. Her dönem kendi içinde değişiklik gösterir. Nasıl erken çocukluk döneminde mizaç önemliyse bu dönemde de önemli. Çocuğunuzu bu dönemde yeniden tanımak için gayret gösterin. Onunla güvene dayalı açık diyalog kurun. Bu zaman zaman hiç kabul etmeyeceğiniz konularda bile geri adım atmanızı gerektirebilir. Diyalog zaten tam da böyle bir şeydir. Her dediğinizi kabul ettirince diyalog olmuyor, unutmayalım. Ebeveynlik elbette ergenlik döneminde de devam ediyor. Ancak önceki bölümlerde altını çizdiğim gibi hem sevgide hem de sınır koymada bu sefer yeni bir denge bulmak zorundayız. Bir taraftan çocuklarımızı ergenlikte geçirdikleri tüm değişimlerle birlikte sevmekte ısrar edeceğiz. Bir taraftan da onlara makul sınırlar koyup sorumluluk almalarına yardımcı olacağız. Bu iki uç arasında dengeyi nasıl kuracağımıza da çocuklarımızın mizacına, çevremizin özel taleplerine göre karar vereceğiz. Ergenlik ebeveynler için de zor bir dönem. Çünkü yıllarca kontrolümüzde olduğunu düşündüğümüz çocuk yetiştirme süreci bu dönemde ciddi manada bizim kontrolümüzden çıkıyor. Tıpkı çocuklar okula başlayınca okul ile aile arasında yaşanan sıkıntılar gibi, ergenlik döneminde de akran çevresi ile aile arasında benzer sıkıntılar çıkabiliyor. Özellikle çocuklarını sıkı kontrol altında yetiştiren anne babalara ergenlik dönemi daha çok sorun getiriyor. Bu tarz ebeveynlerin tam da ergenlerin bağımsızlık arayışında olduğu bir dönemde çocukları üzerinde tahakkümü arttırması çoğu zaman umulanın tam zıddı sonuçlar doğuruyor. O nedenle çok zor olsa da özellikle otoriter ebeveynlik tarzına sahip anne babaların ergenlik döneminde ebeveynlik tarzlarını gözden geçirmelerinde fayda var. Çocuklarda bile uygulaması sıkıntı yaratan aşırı kontrol odaklı çocuk yetiştirme tarzlarının ergenlikte arzu edilenden çok farklı ve negatif sonuçları olabilir. Ebeveynlik tarzınız ne olursa olsun ergenlik döneminde dikkat etmemiz gereken temel doğru değişmiyor. Anne ve baba olarak çocuklarımıza verebileceğimiz en önemli kazanım özgüvendir. Bunun yolu da pratikten geçiyor. Çocuklarımıza yeni tecrübeler yaşaması için fırsat vermeliyiz. Onlara kendilerini tanımaları için alan açmalıyız. Yani bırakın çocuğunuz risk alsın. Bu risk sizi kaygılandırabilir ama bu sizin sorununuz. Bir ergen babası olarak oğlum ilk defa eve geç saatte geleceğim dediğinde hayır demiştim. Ama sonra baktım ki çocuk akranlarından ayrı kalıyor, belli gelişim fırsatlarını kaçırıyor. Bu nedenle müsaade ettik. Eve her zamankinden geç gelmeye başladı. İlk akşam ben pencerenin önünden ayrılamadım. Bu kaygı duyma hali de ebeveynliğin bir parçası. Ama kaygı duyuyoruz diye çocuklarımızı gelişim fırsatlarından uzak tutamayız. Çünkü ebeveyn olarak çocuklarımız üzerinde doğrudan etkide bulunabileceğimiz yılların sonuna geliyoruz. Bir süre sonra onlar bizden bağımsız bir hayata başlayacak. Ancak bu şekilde onlar birer yetişkin olduklarında kendi ayakları üstünde durabilecekler. Ergenlik dönemi buhranları ve ailenin rolü. Ergenlik dönemi de kendi içinde erken, orta ve geç ergenlik yılları olarak üçe ayrılır. Her dönemin kendine has sorunları olsa da anne babalar açısından en kritik dönemler ergenliğe geçişle başlayan erken ve ergenlikten yetişkinliğe geçişin ilk adımı olan geç ergenlik yılları. Daha evvel de yazdığım gibi bu dönemleri yaş olarak ifade etmek zor. Çünkü çocuktan çocuğa ergenlik yaşı geniş bir aralıkta değişkenlik gösteriyor. Erken ergenlik çocukların buluğ çağına geçişiyle hızlanan fiziksel değişim dönemini kapsıyor. Bu dönem erken çocukluk dönemindeki gibi çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamda en hızlı değişim yaşadığı dönem. Özellikle geçiş döneminde hızlı ve beklenmedik hormonal iniş çıkışların da etkisiyle ergenliğe giren çocuk duygularını tanımada ve kontrol etmede zorlanabilir. Erken çocuklukta sözünü ettiğimiz duygu düzenlemesi becerisi, yani kişinin kendi duygularını tanıması ve onları yönlendirmesi bu dönemde de ciddi sorunlara neden olabilir. Bizim bölümden ergen psikoloğu Dr. Niobe Wey'in yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, ergenliğe geçişle birlikte ortaya çıkan stresle başa çıkamayan kız çocukları duygularını hissetmekten, erkek çocukları ise konuşmaktan vazgeçiyor. Ergenlik döneminde anne babaların hassasiyet göstermesi gereken ikinci evre ise ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemi, yani bizim geç ergenlik dediğimiz dönem. Resmi olarak 18 yaşını dolduran ergen, çocukluktan çıkıp kendi kararlarını veren yetişkin oluyor. Bu kararların başında eğitim, mesleki tercihler ve eş seçimi geliyor. İş ve eş bulma stresi bizim ülkemizde üzerinde özellikle durulması gereken konular. Malum, genç işsizlikte OECD şampiyonu olan bir ülkeyiz. Her 3 gençten biri ne işte, ne okulda, ne de bir kursta, yani bildiğiniz boşta. Bu durum hem gençler hem de aileleri için ciddi bir stres kaynağı. Ekonomik bağımsızlığın zor elde edilmesi, bir taraftan uzun vadeli eş arayışını geciktirirken, diğer taraftan romantik stresi de arttırıyor. Ergenlik dönemindeki psikolojik sorunları anlamak için basit bir çerçeve. Ergenliğin farklı evrelerinde yukarıda sıraladığım iki kaynaktan gelen stresler etkili oluyor. İster biyolojik sebepleri olsun, ister toplumsal, yaşanan stresin ergenler üzerinde ciddi psikolojik sorunlar yarattığını görüyoruz. Dilerseniz şimdi bu sorunları biraz daha sistematik bir şekilde incelemek için elimizdeki işlevsel modellerden biri olan Ahın-Bah modelini kullanalım. Bu modele göre farklı nedenlerle stres altında olan gençler bu problemleri ya içselleştirerek ya da dışsallaştırarak yaşıyorlar. İçselleştirilmiş ya da içe yönelim davranış bozukluklarında ergen stresini içine atarak yaşıyor. Bu sorunları kabaca 3 grupta toplayabiliriz. Depresyon, kaygı bozukluğu ve somatik sorunlar. Dışsallaştırılmış ya da dışa yönelim bozukluklarında ise ergen, yaşadığı stresi dışarıya davranış bozukluğu olarak yansıtıyor. Bu sorunları da kabaca antisosyal davranışlar, saldırganlık, suça ve şiddete meyil etmek olarak sıralayabiliriz. Anne babalar ve eğitimcilerin ergenlerin yaşadığı psikolojik sorunları zamanında fark edebilmesi, çözümün ilk adımı olduğu için gelin bu bulguların gençlerde nasıl ortaya çıktığına biraz daha yakından bakalım. Depresyon belirtileri karamsarlık ve hayattan umudunu yitirme, yemek ve uyku düzeninde bozulma, yani iştahtan kesilme, uykusuzluk ve ileri boyutlarda intihar dahil kendine zarar verme ya da zarar vermeyi kurgulama olarak sıralayabiliriz. Kaygı bozukluğu ise daha ziyade bizde vesvese dediğimiz korku içinde yaşama, yeni tecrübe ve mekanlardan kaçınma olarak ortaya çıkıyor. Somatik belirtileri ise temeli fiziksel değil psikolojik olan baş ağrısı, karın ağrısı gibi vücudun farklı yerlerinde olduğu varsayılan sıkıntılarla baş gösteriyor. Bu üç içselleştirilmiş duygusal sorunun her birinin kendi başına yaşanması tek başına bir sorun teşkil etmiyor. Zira her insan gündelik hayatında farklı olaylar karşısında stres yaşıyor ve bu stresin de yukarıda saydığımız alanlarda bir bedeli oluyor. Biz yetişkinlere düşen bu bedelin boyutunu doğru tespit etmek. İşte o noktada da tüm dünyada bu saydığım sorunlara teşhis koymak için kullanılan DSM sistemi, Türkçe adıyla Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El kitabı bize yol gösterebilir. Bu psikolojik sorunları tasnif ve teşhis sistemine göre yukarıda saydığım sorunların herhangi birine klinik manada teşhis koyabilmek için en önemli kriter ise şu: bu sorunlar kişinin gündelik hayatını olumsuz olarak etkiliyor mu? İşte bu noktada kitabın tekrar ilk bölümünde tarif ettiğimiz genel gelişim modelimize dönersek, duygusal sorunlar yaşayan bir ergenin bu sorunları aynı zamanda sosyal hayatında da görmesi gayet yaygın bir durum. O nedenle son yıllarda akademik başarı araştırmalarında bile artık giderek daha fazla duygusal gelişim kuramı görüyoruz. Dışsallaştırılmış problemlere, yani özünde antisosyal davranışlar, şiddet ve suça katılım içeren sorunlara gelince durum ergen ve aile boyutunu aşıyor. Zira bu sorunlar sadece ergeni değil, artık çevreyi de etkiliyor. Aile, okul ve toplumu etkileyen, bu nedenle anne baba kadar okul idaresi ve kolluk kuvvetlerini de ilgilendiren sorunlardan söz ediyoruz. Dışsallaştırılmış problemler yaşayan ergen sadece kendisine değil, etrafına da ciddi problem yaratmaya başladığı için çok daha kolay ayırt edilebiliyor. Şiddet, suça iştigal pek çok durumda okul idarecilerini ve güvenlik teşkilatını da içine alan ve boyutları aileyi aşan sorunlar demek. Nitekim ergenlik döneminde suç işleyenlerin pek çoğunda dışsallaştırılmış sorunlar olduğunu gözlemliyoruz.
13. ayrımın sonu, sayfa 174.